Ayrım 9, sayfa 73. Ekin, tarih ve dil. Profesör Doktor Şerafettin Turan. Bilindiği gibi çok değişik tanımları yapılan ekin (parantez kültür) bireysel, kişisel, toplumsal, ulusal ve evrensel diye dört boyut ya da aşamada incelenmektedir. Ancak değişik görüş ve değerlendirmelerden ortaya çıkan ortak nokta, ekin denen değerler ve davranışlar topluluğunun toplum, coğrafya, tarihsel süreç üçgeninde oluştuğudur. Böylece tarih, ekinin oluşmasında ve onun incelenmesinde başvurulan bir araç niteliğini taşımaktadır. Kolaylıkla kabul edileceği gibi tarih de ekin gibi değişik açılardan ele alınabilmekte ve bireyi, toplumu ve devlet yönetimini ilgilendiren bir bilim dalı, bir alan niteliği taşımaktadır. Birey açısından tarih öncelikle merakı giderme, olayların iç yüzünü öğrenme olanağı vermektedir. İkinci aşamada bilgiyi artırıcı bir işlev görmekte, hemen tüm meslek dallarına, felsefeye, dine ve ideolojiye ilişkin görüşlere destek olacak veriler sunmaktadır. Bunların yanı başında yöneticilere, politikacılara, bilim adamlarına ve ilgilenen herkese bugününü daha iyi anlamayı ve geleceğe ilişkin görüş bildirmeyi sağlayan bilgileri içermektedir. Nihayet geçmişten ders alma, aynı yanlışlıklara düşmeme için bazı ipuçları da vermektedir. Toplum açısından bakıldığında ise tarih, toplumu ulusu oluşturan, toplumsal ekini ve kimliği belirleyen bir temel öğeye zorunlu bir süreç olarak değer kazanmaktadır. Bireylerin bir araya gelip bir toplum oluşturabilmeleri için belirli bir sürecin, tarihsel bir akışın geçmesini gerekmektedir. Bunun gibi ekinsel değerler de ancak tarih içerisinde oluşmaktadır. Birlikte yaşanmış uzunca bir geçmiş olmadan toplumsal, ulusal bir ekinden söz etmeye olanak yoktur. Ancak bu bağlamda tarihin rolünü de sağlıklı olarak belirlemek ve onu fazla abartmamak gerekir. Burada Nietzsche'den bir alıntı yaparak değerlendirmeyi ona bırakmak herhalde daha iyi olur. Ancak geçmişi hayat için kullanmak ve olmuş olanlardan yeniden tarih yapmak sayesinde insan insan olur diyen ünlü düşünür şunları vurguluyor. Hiç kuşkusuz tarihe gereksinmemiz var ama ona bilgi bahçesinin her yanına kök salmış, çöreklenmiş bir işgalci olarak değil, bir başka biçimde gereksinme duyarız. Çünkü böyle bir tarih bilgisi bizi hareketsizliğe, uyuşukluğa sürükleyebilir ve en belirgin olarak gerek duyulan şeyleri ve yapılması gerekli olanları görmemizi engelleyebilir. Bu şu demektir: biz tarihe yaşam ve eylem için gereksinme duyarız. Ona yaşamdan ve eylemden bizi hoşnut edecek bir kaçış için değil, geçmişteki bencil yaşamların ve alçakça kötü eylemlerin güzel gösterilmesi için muhtaç değiliz. Tarih ancak yaşama hizmet ettiği sürece biz de ona hizmet etmek isteriz. Ama tarihle uğraşmanın bir derecesi vardır ve ona yaşamı zedelemeyecek ve onu soysuzlaştırmayacak bir derecede değer vermek gerekir. Tarihin yaşamı zedeleyecek ve onu soysuzlaştıracak oranda önemsenmesi, çağımızın dikkate değer hastalık belirtileri içinde bir fenomendir. Parantez içinde şaşılacak olaydır. Hemen belirtelim ki Nietzsche'nin dikkatleri çektiği soysuzlaştırma, tarihin kendisinden, tarihsel olayların gerçek içeriğinden değil, geçmişte olan ve orada kalan ya da etkisini sürdüren olayların bize iletiliş biçiminden, anlatılmasından, yani tarih yazımından, yazarından kaynaklanmaktadır. Bu durumda olayların gerçek içeriğinden ve boyutlarından saptırılarak abartılmasından ya da aksine küçümsenmesinden, dahası göz ardı edilmesinden ve tümüyle yok sayılmasından doğmaktadır. Böylesi bir durum, geçmiş olaylar ve olgular hakkında yanlış ve eksik bilgiler edinilmesi sonucunu doğurduğu gibi, kültürel değerlerinin nasıl oluştuğuna, zaman içerisinde nasıl geliştiğine ya da değiştiğine ilişkin sağlıklı bilgiler edinilmesini de güçleştirir. Bu arada tarih yazımının bir özelliğine de işaret etmemiz gerekir. Tarihçi diye anılan yazar için ele aldığı konu bir bakıma bir seçkidir. Geçmişte olup bitmiş sayısız olaylar içerisinde tarihçinin, araştırıcının kendi eğilimine, günün gereklerine ya da yüklendiği göreve göre üzerine eğildiği belirli bir olay, olgu, kişi ya da kurumdur. Bunun yanında tarih anlayışının yazıcılığının gelişmesinde genellikle askeri ve siyasal konular üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu nedenle toplumsal ve ekinsel olaylar daima arka planda kalmıştır. Hele Doğu İslam dünyası tarihçiliğinde ekin yaşamına ilişkin olayların önemsenmemesi, onlara ancak satır aralarında yer verilmesi daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı'da 19. yüzyılda siyasal tarih yanında Ekin tarihçiliğine de yer verilmeye başlanmış, ülkemizde ise ancak Atatürk döneminde tarih araştırmalarına önem ve öncelik verilmesiyle bu eksikliğin giderilmesine yönelilmiştir. Tarihsel olayların saptırılması, bilim ya da sanat yönleri ne olursa olsun tarihsel olayların belirli ideolojiler, felsefi görüşler ya da güncel siyasalar için bir araç olarak kullanılması demektir. Nietzsche söz konusu değerlendirmesini şöyle tamamlıyor. Eğer geçmişin mezar kazıcıları olmak istenmiyorsa tarihle ilgilenmenin derecesini ve onun unutulmasını gerektiren sınırları belirlemek için bir insanın, bir ulusun, bir ekinin ne büyük yaratıcı gücü sahip olduğunu bilmek gerekir. İnsan ne kadar güçlüyse geçmişi de o kadar kendine mal eder ve burada şunu öğrenir ki tarihsel anlam, parantez kalıt, onun kendi gücüyle yapmak istediklerine hiçbir sınır koymaz. Parantez Werke Band 1 Frankfurt 1972 sayfa 209-214. Tarihsel gerçeği saptırma diye nitelenecek bu tuzağa düşmemek için uyulması gereken kural, sanırız en özlü bir biçimde Atatürk'ün 1931 Ağustos'unda henüz yeni kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na gönderdiği mektuptaki şu sözlerinde dile getirilmektedir. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanı şaşırtıcı bir durum alır. Dilin ekin ve tarihle olan ilişkilerine gelince bireyler arasında en etkin ve sürekli bir iletişim, anlaşma aracı olmanın yanı başında bilgi edinmeye yarayan yaşamsal, bilimsel, sanatsal ya da felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin taşıyıcısı da olan dil, aynı zamanda ekini oluşturan ana öğelerden biri özelliğini de taşımaktadır. Bu nedenle ekin denen değerler bütününün ve onu meydana getiren öğelerin öğrenilmesinde ve geleceğe aktarılmasında dile büyük bir gereksinme vardır. Yaşanılan hayatta bir ekinin içeriğini ve niteliklerini kavrayabilmek için onun dil yönünden dayandığı anlamlar sisteminin bilinmesi gerekmektedir. Öyleyse dil, ekini oluşturan ana öğelerden biri olmanın yanı başında onu elde etmek için kullanılan bir araç niteliğini de taşıyor demektir. Bunların dışında dil, bir toplumu, ulusu oluşturan ve ulusallığı sağlayan ana etkenlerden biri olarak da toplumda çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü günümüzde ulus denen toplumu oluşturan ana öğelerin ırk birliği ya da din birliği değil, dili de içeren ekin birliği olduğu kabul edilmektedir. Bundan dolayıdır ki Kavosler dili ekinin aynası olarak nitelemektedir. Ünlü Alman düşünürü Wilhelm Humboldt ise bir toplumun ulusun dilinin incelenmesiyle onun ekininin dünya görüşünün aydınlatılabileceğini öne sürmektedir. Kişiler arası iletişimi sağlayan ve bilgi ile kültür edinmede araç olarak kullanılan dil, ekinsel gelişim ve değişimle tarihsel geçmişin olayların yaşayan kuşaklara aktarılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Ancak ekin ve tarih değerlerinin topluma mal edilebilmesi, paylaşılabilmesi için onların toplumun çoğunluğunca anlaşılır bir dille anlatılması ve yazılması gerekmektedir. Bu aşamada da kullanılan dilin çağdaş bilim, ekin ve teknolojinin içerdiği kavramları, terimleri karşılayan sözcükleri içerip içermediği büyük önem taşımaktadır. Çünkü sayısız araştırmalar ve deneyimler bireyin en iyi algılamayı, çağrışımı kendi öz dilindeki, ana dilindeki sözcüklerle yapabildiğini kanıtlamış bulunmaktadır. Ancak bununla bir dilin, özellikle Türkçenin yabancı köklü hiçbir sözcük içermemesi gerektiğini savunduğumuz sonucu çıkartılmamalıdır. Toplumların konuştukları dillerin sıkı ilişkide bulundukları öteki toplumların dillerinin etkisinde kalması, yani diller arası etkileşim kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerinde Türkçenin bir yandan İslam uygarlığının bilim dili olarak kabul edilen Arapçanın ve sanat yazın dili sayılan Farsçanın, öte yandan İtalyanca'dan başlayarak Fransızca'nın 19. yüzyıl sonlarında da Almanca'nın etkisinde kalması kaçınılmazdı. Ne var ki giderek baskıya dönüşen bu etkiler altında Türkçe giderek benliğini yitirir bir duruma düşmüş ve kırsal kesimlerdeki halkın konuştuğu kaba bir dil olarak aşağılanır olmuştu. Türklüğün büyük yüzyılı sayılan 16. yüzyılda İran'daki Safavi hükümdarı Şah İsmail'in şiirlerini Türkçe yazmasına karşın Osmanlı Padişahı Yavuz Selim'in divanını Farsça şiirlerle doldurması, ekinsel kilenmenin boyutlarını göstermektedir. Padişah bu eğilimde olunca onun nedimi Hasan Can'ın oğlu Hoca Saadettin de Tacü Tevarih parantez tarihlerin tacı adını verdiği ünlü yapıtında imparatorluğun kurucusu olan Türklere etraki bir idrak parantez idraksız Türkler diye aşağılamaktan ve din bilginlerinin kendilerini eleştiren bu bed asl etrak lisanı yani kötü soylu Türklerin dilleriyle kirletilemeyeceğini savunmaktan çekinmemişti. Parantez I 75. Oysa Yavuz Selim'in babası Sofu Sanı ile anılan II. Beyazıt bir din bilgini olan Kemal Paşazade Şemseddin Ahmet'i bir Osmanlı tarihi yazması için görevlendirirken ona tarihinin havasu avaman nafi'i am olmay için Türkî mekalün minvali üzre ruşen tabir ve tahrir olunması parantez toplumu üst tabakayı oluşturanlarla birlikte geniş halk kesimine de yararlı olması için Türkçe anlatımına uygun olarak açık ve anlaşılır bir dille yazılmasını ve süslü tumturaklı sözlerden kaçınması buyruğunu da vermişti. Parantez Tevarih-i Ali Osman 1 Ankara 1970 sayfa 37. Padişahın bu isteğini yerine getirmek isteyen Kemal Paşazade de 10 cildi bulan Tevarih-i Ali Osman'ına o dönemde kullanılmakta olan Türkçe sözcükleri de içeren yalın bir dille herkesin anlayabileceği bir Türkçe ile kaleme almıştı. Ancak ulema denen bilginlerle medrese mezunları genelde Osmanlıca adı verilen Türkçe, Arapça, Farsça karışımı yapay bir dil kullanmayı bilgelik olarak saydıkları için Kemal Paşazade'nin bu yapıtı Çağatay lisanı üzere yani anlaşılmaz bir dille yazılmış bir tarihtir diye nitelendirilip göz ardı edilecekti. Öte yandan dönemin bilim ve sanat dili anlayışına uyan şair keşfi de Yavuz Selim dönemi olaylarını içeren Selimname adlı tarihini Arapça olarak kaleme almıştı. Yapıtını niçin Türkçe yazmadığı yolundaki soruya da şu şaşılası yanıtı vermişti. Türk dili bir iri inci tanesi gibi yontulmamıştır ve iç tırmalayıcıdır. O nedenle yeryüzündeki zarif yaratılışlı kişilerce hoş karşılanmamakta, dilde kurallara önem veren kimselerin anlayış ve beğenisine de uygun düşmemektedir. Bu yüzden de kültürlü kimselerin görüşmelerinde dışlanmış ve güzel konuşan kişilerin söyleşilerinde aşağılanmıştır. Parantez Selimname Süleymaniye kitabı Esat F. 2147 VR. 11A. Bütün bu eğilimler Türkçenin bir bilim ve ekin dili kabul edilmemesinin yansımaları demekti. Daha da ilginç ve düşündürücü olan imparatorluğun parlak günleri geride kalıp parçalanmanın başladığı dönemde Arapça ve Farsça'nın baskısının daha da artmasıdır. Öyle ki 18. yüzyıla kadar resmi kayıt ve yazışmalarda un, ekmek, yağ, bal, pamuk, kapıcı, mimarbaşı ve bunun gibi Türkçe sözcükler kullanılırken bunlardan vazgeçilerek dakik, nan, revgan, asel, pembe, bevvap, ser mimaran hassa gibi halkın anlayamayacağı Arapça-Farsça sözcükler yeğlenmiştir. Böylece işlenmeyen, dahası aşağılanan Türkçe bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan kavram ve terimleri karşılayacak sözcüklerden yoksun kaldığı için giderek daha da fakirleşirken toplumun çoğunluğu da kendi özgeçmişini ve ekinini içeren yapıtları okuyup anlayamaz duruma düşmüştü. Bu durum Türk vatandaşının kendi tarihine, ekinine ilişkin bilgilerden yoksun kalmasının yanında yönetime yabancılaşması sonucunu da doğurmuştur. Bu durumu Ziya Paşa Şiir ve İnşa başlıklı yazısında şöyle belirtiyor. Mali dairesinden çıkan bir yazıyı yazan okuyabilir ama elinden o yazı alınsa ve yazılanları anlatması istense anlatamaz. Sorgu yargıcı davalıya konuşulan Türkçe ile soru sorar ve yanıtlar alır. Fakat tutanağını resmi deyimlerle saptar. O biçimdeki tutanağı davalıya okuduğunda davalı sözlerinin Arapçaya çevrilmiş olduğunu sanarak hiçbir şey anlamaz ve nezaket gereği tutanağın altına mührünü ya da parmağını basar. Türkçenin yatsınıp işlenmemesinin onu bir bilim ve ekin dili olma niteliğinden yoksun kıldığı, medrese dışında batıdaki eğitim öğretim kurulları açıldığında bütün acılığı ile ortaya çıkmıştı. Medreseler dışında yeni açılan okullar için ders kitapları yazılmasına girişildiğinde Türkçe de o alanlardaki terim ve kavramları karşılayacak sözcükler bulunmadığının ayırdına varılmıştı. Bu nedenle de dil sorunu üzerine eğilinmek zorunluluğunda kılınmıştı. Bir yandan Osmanlıcayı biraz olsun yalınlaştırmaya, sadeleştirmeye yönelinirken, öte yandan da bilim, teknoloji ve ekin alanındaki yeni kavramlara karşılık bulunmasına çalışılmıştı. Bu bağlamda yapılan çalışmaları örnek olarak Ahmet Cevdet Paşa'yı alabiliriz. Mithat Paşa ile anlaşmazlığında Adalet Bakanı olarak kınanacak tutumuna karşın onun bir devlet ve düşün adamı olarak gördüğü yararlı hizmetler göz ardı edilemez. Ahmet Cevdet 1886'da Ahmet Mithat Efendi'ye yazdığı mektupta Osmanlı yazarlarının yapıtlarını Arapça ya da Farsça yazmaları sonucunda Osmanlıcanın bir bilim dili olmadığını şair Nedim'in Sahaifül Ahbar parantez haberler sayfaları adıyla Müneccim Başı'dan yaptığı çeviride de bunun görüldüğünü belirterek şunu vurguluyor. Dilimiz uzun bir süreden beri oldukça bir edebiyat dili olmuşsa da bilim ve teknik dili olması yakın dönemdedir. Lisanımız haylice mukaddem bir lisanı edep olmuş ise de lisanı ilmi fen olması yakın vakitlerdedir. Tazakir 4 sayfa 47. Bu nedenle kendisi Türkçenin bir bilim dili durumunu alabilmesi için Osmanlıcanın sadeleştirilmesine, yapıtlarını herkesin anlayabileceği açık bir dille yazmaya ve bilimsel, ekinsel gelişme ve kavramları karşılayabilecek yeni terimlerin bulunmasına çalışmıştır. 1851'de kurulan Encümen-i Danişte açılması söz konusu olan üniversite parantez Darülfünun için ders kitapları ve bu arada bir Osmanlı tarihi yazılması kararı alındığında bu yeni kitapların yabancı sözcükler kullanılmasından ve tumturaklı bir anlatım biçiminden kaçınılarak herkesin anlayabileceği sözcük ve deyimlerle yazılması öngörülmüştü. Cevdet Paşa söz konusu tarihin yazılmasını üstlenmiş ve alınmasında kendi katkısının da bulunduğu bu karara uyarak tarihini kendisinin kaba Türkçe olarak adlandırdığı açık ve sade bir dille yazmıştı. Ne ki dönemine göre oldukça bu yalın olan dil, süslü anlatım ve yazıma düşkün kimselerce önce beğenilmemiş fakat giderek yaygınlaşmıştı. Kendisi bu durumu şöyle aktarıyor. Tarihi Cevdet kolay anlaşılsın diye kaba Türkçe ile yazıldı. Halk arasında pek çok yayıldı ve ün kazandı. Gerçi ilk önceleri yazımda seciyi gözeten ve tumturaklı ifadeler kullanmaya merak eden dönemin yazarları bu biçimi beğendilerse de sonradan güzel ve açık yazmanın zevkine varıp o yola yönelenler çoğaldı. Sonra da böyle yalın ve herkesin kolaylıkla anlayabileceği yolda gazeteler çıkarıldı. Böylece yazım vadisinde açtığımız çığır giderek bir büyük cadde oldu. Parantez AG'ye 72. Kaba Türkçenin bir bilim dili olamayacağı yolundaki yaygın kanıları ve kendisine yöneltilen eleştirileri aldırmayan Cevdet Paşa, yapıtlarını olabildiğince açık bir dille yazmayı ve gerektiğinde yeni terimler bulup kullanmayı sürdürmüştü. O henüz Türkçe'de bulunmayan kavramlara da Fransızca terimleri esas alarak karşılıklar bulmaya çalışmıştı. Ama bunun için Türkçenin söz dağarcığından değil de Arapçadan yararlanmıştı. Örneğin bugün süreli yayın dediğimiz periyodikler için evrak-ı mevkûte parantez belirli vakitlere ilişkin sayfalar ve daha çok ekonomide kullanılan bunalım içinde Fransızca kriz karşılığı olarak buhran sözcüklerini türetmişti. O 20 yıla yaklaşan ısrarlı bir yayın etkinliğinden sonra Takvimül Edvar'ın bastırdıktan sonra her alanda Türkçe yapıtlar yazılabileceğini herkese kabul ettirdiğini de söylemektedir. Herkesin anlayabileceği bir broşür yazıp adını Takvimül Edvar koydum ve Türk dili bilim dili olmaz diyenlere dilimizin her şeye kabil olduğunu ve bu dil ile her fenden güzel yapıtlar yazılabileceğini tasdik ettirdim. Parantez AG'ye 110. Yaptığımız bu saptamalar ekin ile tarih ve dil arasındaki ilişkileri ve dilin tarihsel olaylarla kültürel değerlerin oluşması ve gelişmesinin gerçek niteliği ve boyutlarıyla anlaşılıp özümsenmesindeki rolünü belirtmeye yetmiştir sanırız. Bu yüzdendir ki Atatürk, tarihsel gidişi gösteren bir hareket olarak da nitelediği ekin sorununa eğilmek gereğini duymuş ve bir ekin kültür devrimine girişken özellikle ulusal birliği sağlayan öğeler diye kabul ettiği dil ve tarih çalışmalarına büyük önem vermişti. Onun öncülüğünü ettiği çalışmalar sonucunda Türk tarihi doğru temeller üzerinde kurulmuş ve Türkçe zengin bir bilim ve ekin dili düzeyine yükselmişken Ne yazık ki siyasal çekişmeler ve bilinçsizce davranışlar nedeniyle tarihsel saptırmalar giderek artmış ve Türkçe yeniden yabancı dillerin bu kez İngilizcenin boyunduruğu altına sürüklenir olmuştur. Ayrım sonu.